Ayrım 13. Oğullar ve Rencide Ruhlar. Alper Canıgüz. Sayfa 169. Akabinde beni tercihen siyah beyaz bir formatta, tepeleme tuhaf bir sıvıyla dolu bir şırınganın içinde aptallaşmış bir halde hayal edebilirsiniz. Özel bir elbiseye ihtiyacım yoktu. Çünkü daha önce sıvı oksijenden yararlanma dersi almıştım. Duygular sadece temelsiz düşünceler midir adlı serüvenden. Ve Duygu Hanım'ın beyninde yeterince oksijen molekülüyle karşılaşacaktım. Her şey aşağı yukarı yolunda gitti. Leibniz'in dev bir beyin inşa etsek ve içine girip baksak tüm göreceğimiz bazı mikrokimyasal işlemler olur. O beyinde ne düşünüldüğünü, ne hissedildiğini asla anlayamayacağınız savının doğruluğunu bizzat yerinde gördüm. Bu noktada hala bizimle olan takipçilerimizden küçük bir köprü hayal etmesini isteyeceğim. Sağda ve solda beynin iki yarım küresi ve her taraf korkunç bir kırmızı ışığın etkisi altında. Bir tür animatik cehennem tasviri. Corpus Colossum, cennete ulaşmak için geçilecek kıldan ince, kılıçtan keskin sırat köprüsünü simgelemektedir. Ve aşağısı kuşkusuz cehennemdir. Tamamen optik taklitçilik kuralları gereği, size göre suratı, size dönük bir insanın sol beyin yarım küresinden gelen ben, diğer tarafta cennet olduğuna inanaraktan sağ yarım küreye geçmeyi istemekteyimdir. Aslına bakılırsa, geçilmeye çalışılan cennet sağ tarafta değildir. O noktaya ayak basıldığı anda tüm evren, içinde bulunulan beynin tamamı dahil cennete kesecektir. Derdim şu ki, soldan sağa geçme mizanseninde hiçbir siyasi mesaj aranmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, Tanrı bile bir yerden başlamak zorundadır. Ek öge. Geçilmeye çalışılan köprü ne enteresan ki sevgilinin beynindedir ve köprünün üzerinde de beni amacımdan alıkoymaya çalışmakla kalmayıp aynı zamanda da cehenneme yollamayı isteyen bir geçmiş yiyen kralı beklemektedir. Simgeleme sanatı bu noktada bir infilak yaşamıştır. Kral geçmiş yiyenin görüntüsü ortalama bir böcek korkutuculuğundadır. Fazladan pelerini, tacı ve elinde de asa yerine üç dişli bir çatal taşımaktadır. Bir de alnının tam ortasında kadim bir yara izi bulunmaktadır. Elindeki çatal büyükçedir. Kral önce beni yolunu kaybetmiş sıradan bir mikrop zannettiğinden benimle ilgilenmez ama ben varoluşumla kanıtlayamadığım iddiamı sözlerimle dile getirerek onda bazı farkındalıklar yaratmaya çalışırım. Seni öldürmeye geldim kral. Kralın gözlerine bir karanlık çöker ama ben bunun korkudan olmadığını anlarım. Sesi yumuşak ve etkileyicidir. Hoş geldin evlat. Kral söyle bana, bir adın var mı senin? Adını bilmek isterim düşmanımın. Bana geçmiş yiyence de en karanlık kabus anlamına gelen Castratus diye hitap ederler evladım. Ama söyle bana, neden düşmanız biz? Sevgilime bulaşmayacaktın. Ne kadar da toydun ve o böcek şimdi bir aslana dönüşüvermişti karşımda. Gözleri bin yaşında bir aslana. Hiçbir aşk karşılıksız değildir. Yani Duygu Hanım'ın seni ayarttığını mı söylemeye getiriyorsun? Bunlar senin sözlerin ve senin kadar, dedi hiçbir hakaret maksadı taşımadan, kişiliğinde Orson Welles'ten bir şeyler barındırıyorsun, diye bağırdım. Bu kadar acıyla ayağıma kadar gelmeye nasıl cesaret edebildin, diye sordum. Nereye gitti o bilgelik? Tanrı bilir. Belki de onu bir Orson Welles taklidi olarak değerlendirmem ve kuvvetle muhtemel ki bunda bir doğruluk payının olması Castratus'un acı çekmesine, bu acının şipşak hatırası da onun olgunluk düzeyinin zarar görmesine neden olmuştu. Belki bu Öztürk'ün gözden kaçırdığı bir noktaydı. Belki de algıladığı en büyük acı hatırası kendine aitse geçmiş yiyen kendi kendisinin hedefi haline dönüşüyordu. Literatüre uygun olarak gözlerimde şimşekler çaktı ve kurtuluş formülü o anda aklımda beliriverdi. Oradan sağ çıkmayı istiyorsam canavara psikanaliz yapmalıydım. Planım basitti. Önce geçmiş yeğene bir serbest çağrışım egzersizi yaptıracaktım. Böylece onun sürekli tekrarladığı temalardan saplantısının hangi psikoseksüel döneme ait olduğunu bulacak, uygun tekniklerle oraya gidecek, acıyı bulup çıkaracak, canavarı bununla yüzleştirecek, geçmişte kalan bu kötü hatıraların aslında artık ne kadar önemsiz olduğunu ona gösterecek ve şifa bulması için ona bir katarsis yaşatacaktım. Elbette ruh sağlığının bedenini yok ederek ödemesi gerekecekti. Hepimiz gibi. Salıncak diyerek hüzünle başlattım serbest çağrışımı. Annem diye başladı söze, terapiye cevap verecek miydi neydi? Beni hiç sevmedi. Peki ya sen? Sen sever miydin onu? Annemi çok severdim, dedi dinginlikle. Ama aynı zamanda utanırdım ondan. İnsan içine çıkmak istemezdim onunla. Başımla olumlayarak onu devam etmeye teşvik ettim. Yoksa beni yiyecekti. Allah'tan anlatmak istiyordu o da. Neden böyle yaptım sanki? Hep sevgime layık olmadığını düşünürdüm. Oysa şimdi biliyorum ki ben onun sevgisine layık değildim. Sen biraz içtin mi? Diye sorma gereği duydum. Hayır, dedi soğuk bir sesle. Aklı bana kayacak diye endişelenmiştim. İstersen sana bir viski ısmarlayabilirim. Teşekkür ederim. Görev başındayken sadece kurbanımın kanını içerim, dedi. Bu geçmiş yiyen düğünü hafife almamak gerekiyordu. Sarsmıştı beni ve ona derhal en büyük acılarımdan bahsetmemek için kendimi zor tutuyordum. Masa diye indirdi darbeyi Castratus. Şişe diye inledim. İçki şişeleri. O da neydi? Kral Castratus benim düpedüz serbest çağrışımlamamı sağlamıştı. Vay alçak. Demek o da bana psikanaliz yapıyordu. O anda anlamıştım. Onun silahı buydu işte. Kurbanlarına psikanaliz yaparak en büyük acılarını ortaya çıkarıyor ve soğanın cücüğünü emerek başlıyordu ziyafete. Bu bir düelloydu. Hızlı psikanaliz yapan kazanacaktı. Bana babandan söz et, dedim son bir gayretle. Benim babam konuşmamaya çalışıyor ama dayanamıyordu. Senin babanı döver. Hain Castratus bilinçaltını açmayacaktı kolay kolay. Baban seni çok döver miydi, diye yüklendim. Benim babam herkesi döverdi. O bir kraldı. Bunu söylerken ki gurur şahlanması dikkatimden kaçmamıştı. Akli çatlaklarımızı hislerle sıvadığımızı biliyordum. Peki ya anneni? Diye sordum. Anneni de döver miydi? Ara sıra okşardı kaltağı. Demesin mi? Peki ya sen küçük prens? Dedim acımasızca. Kral ananı pataklarken sen ne yapıyordun? Hissediyorum. Diye karşı atağa geçti Castratus vücudundan beklenmeyen bir çeviklikle. Büyük bir öfkem var. İnsanlardan nefret ediyorum, diye göğsümde yumuşattım atağı. En azından biraz zaman kazanabilirdim. Stilize bir kahkaha attı aslan kral. Bu saçmalıkların bana sökeceğini mi sanıyorsun? İnsanlar senin umrunda bile değil, peygamberler bile. Hayır, hayır, yanılıyorsun. Bilhassa peygamberlerden, dedim son bir güçle. Yıkılmak üzere olduğumu hissediyordum. Hayır yavrum, diye dibimde bitti gladyatör geçmiş yiyen kral Castratus. Üçlü çatalı elindeydi. Çatalı ağır ağır kaldırdığını gördüm. Sen Tanrı'dan nefret ediyorsun. Seni peygamber yapmadığı için. Ben Tanrı'ya inanmam, dedim ana karnındaki gibi büzüşerek. Bu doğru değil, dediğini duydum. Herhangi bir şey görecek halim kalmamıştı. Tanrı sana inanmıyor. Senin suçun değil, diye bağırdım. Bu son hamle sayesindedir ki çatal boğazımı ıskalayıp toprağa saplanmış ama beni iki dişinin arasına hapsetmişti. En azından bütün bütüne. Noktalı virgüllerin noktalara göre yaşama şansımı artırdığına inanıyordum. Tabii ki değildi, diye geriledi bir adım Castratus. Ne yapabilirdim ki? Sadece prenstim ben. O ise koca bir kral. Mesele bu değil Castratus dedim kendi durumumu hiç önemsemiyormuşçasına. Bunu basit bir hiyerarşi biçiminde ele alman, kendini kandırmak istemenden. Böylece onunla bir erkek olarak karşılaşmak ve karşılaştırılmaktan koruyabiliyorsun kendini. Castratus midesine esaslı bir yumruk yemiş gibi iki büklüm oldu. Sen bir alçaksın. Gözlerimin önüne yanıp sönen ışıkları bir an için zafer pırıltısı sanma yanılgısına düştüm. Boynumun etrafındaki çatalı topraktan çekip çıkardım. Ağır ağır doğrulup Corpus Callosum'a yöneldim. Köprünün tam ortasında durup dudaklarımı yaladım. İşini zevkle bitirmek için son bir darbe vurmam yeterli olacaktı. Ne var ki bir türlü ağzımı açamıyordum. Aklıma gelen cümleler anlamını yitiriyor, tuhaf grafiklere dönüşüyordu. Sanki düşünmüyor da bir havai fişek gösterisi izliyordum. Kıvranan Castratus'un görüntüsü acıklı ama bir o kadar büyüleyici bir tablo gibiydi. Her şey olması gerektiği yerdeydi. Yalnız biraz fazla lacivert sanki. Her şey bir resme dönüşüyor dedim. Ve biz de diye mırıldandı Castratus. İşte kopuşum bu noktada gerçekleşti. Tüm kalbimle resme dönüşmek istiyor veyahut bir sebeple bunun için çalışıyordum. Göğsüm içeri çekildi ve artık nefes alamaz oldum. Çıldırasıya bir dehşet duygusuyla çırpınmaya başladım. Kendi kendime bir yandan bu hissimin gerçek olmadığını telkin ediyor, diğer yandan sakinleştirici nefes tekniklerini anımsamaya çalışıyordum. Boşunaydı. Belleğimdeki hiçbir şeye dokunamıyordum. Aslında her şeyi hatırlıyordum da hatıralarım bir araya gelip bir bütün oluşturamıyordu. Benlik duygumu yitirmiştim. Yalvarırım diye inledim. Yalvarırım bana benim hakkımda bir şeyler söyle. Ölümün benim elimden olacak. Castratus toparlanmakla kalmamış, eskisinden çok daha heybetli bir biçimde ayağa dikilmişti. Çatalı yine elindeydi. İki uzun adımda dibimde bitti. Gözlerimi kapatıp ölümü bekledim. Ruhumda dünyanın en yetenekli ressamını barındırdığımı düşünüyordum Castratus çatalının tersiyle suratıma vururken. Ayaklarım yerden kesildi ve boşluğa doğru düştüm. Güç bela Duygu Hanım'ın Corpus Callosum'unu yakalamasam cehenneme yuvarlanacaktım. Gözlerimi sımsıkı kapalı halde bir süre öylece kaldım. Ancak ölümcül hamle geciktikçe gecikiyordu. O zaman hafifçe gözlerimi aralayıp başımı kaldırdım. Üstüme düşen gölge artık korkunç bir gladyatöre ait değildi. Yüzünde her zamanki uzaklarda bir düşünceye kilitlenmiş ifadeyle bana doğru eğilen kişi annemdi. Yüreğim buz kesmişti. Annem bir şey fısıldayacakmışçasına kulağıma doğru uzandı. Bir zamanlar hayat verdiği gibi şimdi de hayatın sırrını verecekti bana biliyordum. Ve sonra da cehenneme yollayacaktı. Buna değer diye düşündüm. Ilık nefesi kulağımı yaladı. Heyhat, o sırrı hiçbir zaman öğrenemeyecektim. Çünkü annem bir şey söyleyemeden önce kendinden emin ve bir o kadar da alaycı bir kadının gürleyişini duydum. Ne var ne yok Castratus, hala içinde bir cetvel gizlidir korkusuyla yastık kullanamıyor musun? O anda yeniden dev bir böceğe dönüşen Castratus, korkunç ve iğrenç bir çığlıkla iki elini acıyla yüreğine bastırıp cehennem çukuruna uçtu. Kurtulmuştum. En azından bir süreliğine. Atletik bir hareketle kendimi Corpus Callosum'un üzerine çekip kurtarıcımın kim olduğunu anlamak için bakışlarımı beynin kıvrımlarına çevirdim. Sol lobun yüksekçe bir bölgesinde bacaklarını ve kollarını açıkta bırakan seksi kırmızı tayti içinde ve elinde kırbacıyla karşımda dikilen kişi Duygu Fırtına'dan başkası değildi. Ama dedim, bu nasıl olur? Gel buraya, dedi Duygu Fırtına mütehakkim bir sesle. İçimde şeytan Castratus'un yeni bir oyunuyla karşı karşıya olabileceğim kuşkusunu taşımakla birlikte ona itaat ettim. Yanına gittiğimde bana sarılacağını düşünüyordum. Oysa o bana karşı gayet kayıtsız ve soğuk gözüküyordu. Aklından geçenleri biliyorum. Sana her şeyi açıklayacağım. Evet Duygu Hanım dedim. Lütfen kendi beyninizin içine nasıl girdiğinizi açıklayınız bana. Hem de bu kıyafetle. İlk önce şu hatanı düzelterek başlayalım. Ben Duygu Hanım değil, Duygu Hanım'ın Enas'ıyım. Bunu hayli inandırıcı bir tavırla söylemişti. İlginç. Ama Enna'nın ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim bile yok. Ego nükleik asit, dedi Duygu Hanım'ın Enna'sı ciddiyetinden bir nebze dahi ödün vermeden. Yani kişinin ego kodlarını birebir taşıyan hücre içi yapı. Çok enteresan. Lütfen devam et, dedim. Bunu derken hiç değilse Enna'sı benden yarım metre uzun olmayaydı diye düşünüyordum. Bu gerçek hayatta beni çok yaralayan Öztürk'e ise Duygu Hanım'ı elde etme konusunda bana karşı hiç hak etmediği bir avantaj sağlayan bir unsurdu. Geçmiş yeğenin saldırı stratejisi bir virüsünkine çok benzer. Doğrudan hücre içine dalar, Enna'yı bulur ve onun üzerinde kayıtlı ego kodlarını kendisininkilere dönüştürür. Sonra geçmiş yeğenin Enna koduna dönüşen Enna'lar tüm hızlarıyla diğer hücrelere saldırır ve kıyım geometrik bir hızı artar. Ya sen? Diye sordum kuşkumu dışa vuran bir ses tonuyla. Sen bu kıyımdan nasıl kurtuldun? Ben Enna'ların sonuncusuyum dedi gururla bakışlarını az önce düşmanını postaladığı cehennem ateşine çevirerek. Duygu fırtına bilincini yitirip kendini tamamen Kastratus'un ellerine teslim edince bütün Enna'lar nasıl bir savunma ve karşı saldırı stratejisi benimsememiz gerektiği konusunda çözüm üretmek amacıyla büyük bir kurultay topladılar. Ne var ki kurultaydan hiçbir sonuç çıkmadı. Tartışmalar giderek kavgalara dönüştü ve tüm Enna'lar kendi başlarının çaresine bakmaya karar verdiler. Sonunda hepsi de Kastratus'a yenik düştüler. Ben senin kadar hızlı olmasa da onu yok etmenin tek yolunun psikanaliz olduğunu keşfetmiştim. Övünmek gibi olmasın kafam epey iyi çalışır demekten kendimi alamadım. Ben öyle düşünmüyorum dedi kaltak Enna. Suratım kıpkırmızı kesilmişti. Peki Kastratus'u perişan eden o cümlenin anlamı neydi diye değiştirdim konuyu hemen. Hala içinde bir cetvel gizlidir korkusuyla yastık kullanamıyor musun? Geçmiş yiyen bir Enna'yı dönüştürürken kaçınılmaz olarak ona kendisine ait bir dolu veriyi aktarmak zorunda kalır. Enna tam olarak can vermeden önce bu bilgileri diğerlerine aktarma şansına sahiptir. İşte analizimi şehit Enna'lardan aldığım değerli veriler ışığında yaptım diye ön açıkladı seksi Enna. Kastratus'un nevrotik takıntısı ana babasının cinsel deneyimlerine ilk tanık oluşuyla ilgiliydi. Bir gece midesi kazınan küçük Kastratus sarayın mutfağına gidip bir şeyler atıştırmak amacıyla odasından çıkar ve annesiyle babasının yatak odasının önünden geçmekteyken tuhaf sesler işitir. Onları gizlice gözetler ve sonuçta babasının annesini bir yastıkla boğmaya çalıştığına kanaat getirir. Üstelik bir yandan da kadıncağızı koca bir cetvelle gaddarca dövmektedir. Daha sonraları o cetveli yok etmek için ne kadar arasa da bulamaz ve bunun tek açıklaması vardır. Babası cetveli yastığın içinde gizlemektedir vesaire vesaire. Buna benzer saçmalıklar işte. Geberdi ya, mühim olan o, dedim bu analiz konusunda fazla yorum yapmadan. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Tez zamanda her hücreye bir Enna kampanyasına girişmem gerekiyor. Her hücreye ha? İşin zor gözüküyor. O kadar da değil dedi Amazon Enna. Sayımızın geometrik olarak artacağı düşünülürse birkaç güne kadar Duygu Hanım'ın eskisinden bile daha bilinçli hale geleceğini söyleyebilirim. Sana yardımcı olabileceğim herhangi bir şey varsa... Bu sözleri gevelerken biraz mahcubiyet hissetmekten kendimi alamamıştım. Çünkü aklımdan sonsuza kadar orada onunla kalabileceğimi geçiriyordum. Belki evlenip çoluk çocuğa bile karışabilirdik. Duygu fırtına beni hiçbir zaman bir erkek gibi görmemişti. Oysa bu Enna'nın hayatta görüp görebileceği tek erkek bendim. Yapabileceğin en hayırlı şey bir an önce buradan çekip gitmek olacaktır. Duygu Hanım biraz kendini toparladığı anda on binlerce aküvar seni yok etmek için peşine düşecektir. Hatta Corpus Colossum'a bir yabancının yaklaştığını fark ettiğimde az daha mikrop diye ben harcıyordum seni. Neyse ki son anda tanıdım. Sahi nasıl tanıdın sen beni? Unutma ki Duygu Hanım'ın bildiği her şeyi ben de bilirim. Buraya gelmek için Fanzager'in süper küçültücüsünü kullanmış olduğunu tahmin ettim. Peki ya o senin bildiklerini bilir mi? Diye sordum yüzüm kızararak. Az önce... Kastratus'a atıp tutarken Duygu Hanım'dan sevgilim diye söz ettiğimi anımsamıştım. Başına hayır anlamında iki yana salladı. Öyle bir şey olsa çıldırır. Bunu duymak beni biraz rahatlatmıştı. Sevgili silah arkadaşım Öztürk'le 2 saatte bir Duygu Hanım'ın dil altından bir tüp kan çekmesi suretiyle beni yeniden dış dünyaya kazandırma denemesine girişmesi üzerine uzlaşmıştık. Acele edersek ilk otobüsü yakalayabiliriz dedi Duygu Fırtına'nın kişilik bölüntüsü. Dur bir dakika dedim dudaklarımı ısırarak. Sana bir şey sormak istiyorum. Elbette cevap vermek istemeyebilirsin. Buraya gelirken Duygu Hanım'ın en büyük acısının ne olduğunu öğrenmeyi umuyordum. Bunu bana söyleyebilir misin? Tabii ki dedi Ena. Seni bu dünyaya getirmek. Hangi dünyaya diye soracaktım ancak o arkasını dönüp uzun adımlarla hipotalamus yönüne doğru ilerlemeye başladı. Peşine takıldım. Yol boyunca fazla konuşmadık. Uygun kan akıntılarına kendimizi bırakıp yolculuğa başladığım pembemsi ve ziyadesiyle ürkütücü bölgeye vardık. Ena çevreyi şöyle bir inceleyip beni oraya taşıyan iğnenin girdiği deliği tespit etti. Beni kolumdan tutup civardaki kandan azade bir kovuğa yerleştirdikten sonra ''Sen burada bekleyeceksin. Benimse hemen uzaklaşmam gerekiyor.'' dedi. ''Kazara enjektöre kaçarsam bu Duygu Hanım'ın sonu olur. Sana iyi şanslar.'' Sarılıp vedalaşmayı düşünmek aptalcaydı. Ayrı dünyaların insanıydık. Ben atom çağına aittim. O atom altı bir parçacıktı. Elimi şöyle bir sallayarak uğurladım az daha hayatımı adayacağım ego nükleik asit parçasını. Tuhaf bir çene hareketiyle selamıma karşılık verip hızla beynin pembe sularına doğru nüksetti. Bu onun son görüşüm olacaktı. İğnenin sevdiceğimin kadife derisini parçalayarak bünyesinin derinliklerine doğru seyrettiğini görünce kan havuzuna balıklama daldım ve kurbağalama stilde çeliğe doğru yüzdüm. Öztürk'ün beni lam ile lamel arasında cımbızla çekip süper küçültücünün süper büyütücü fonksiyonu vasıtasıyla eski halime dönüştürmesi bilmiyorum ne kadar sürdü. Baygınlık demeye süper kahraman dilim varmıyor, dalmışım. Gözlerimi açtığımda gülümseyen iki dost yüzle karşılaştım. Öztürk'le birlikte Duygu Hanım da turp gibi gözlerini tam gözlerime değilse de kaş nahiyeme dikmiş gülümsüyordu. ''Başardık dostum, başardık!'' diye sarstı beni Öztürk. ''Yani sen başardın. Onlara sırtımı döndüm. Beni örtün.'' Aralarında fısıldaşmaya koyuldular. Durumum üzerinden birbirlerine kur yaptıklarını düşündüm. Nefret etmedim tabii ki onlardan. Pos bıyığın da dediği gibi en yüksektekinin en yalnız olması doğaldı. Uykuya dalmadan hemen önce gelecekten, mutlu geleceğimizden söz ettiklerini duydum. Heyhat, gelecek benim için sadece uzak bir hatıraydı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 179.